Ayrım 27 Havaalanı Arthur Haley Sayfa 299 3. Kısım Transamerica şirketinin iki sefer sayılı uçağı havalandıktan 20 dakika sonra önceden tespit edilen 11 bin metrelik yüksekliğe tırmanırken bir yandan da kendisini Roma'ya götürecek rotasına girmişti. Uçak çok sakin bir bölgede yoğun ve fırtınanın hiç durmadan karıştırdığı bir bulut yığınının epey yukarısında ilerliyordu. Buz gibi parıltılı yıldızların serpiştirildiği gökyüzünde dörtte üçü seçilen ay tersine asılmış bir fener gibiydi. Pilot yeri ikinci pilotun geride masasının altından gelen cırtlak bir zil sesiyle çınlayıverdi. Aynı zamanda da radyo levhasında kehribar rengi bir ampul yanıp sönmeye koyuldu. Zil ve ampul bir sel kal mesajına haber veriyordu. Bu havadaki büyük uçakları aramak için başvurulan bir radyo sistemi bir bakıma özel bir telefon hattıydı. Harris radyo frekansını sel kalinkine ayarladı. Transamerika'nın iki sefer sayılı uçağı sizi dinliyorum. Ben Cleveland Havaalanı dispatcher'ı, Lincoln International'da görevli ulaşım müdüründen size bir haberim var. Not almaya hazır mısınız? Başlıyorum yazdırmaya. Tanya Livingston'ın hazırladığı altın posta kaçak bir yolcu bulunduğunu belirten mesajdı bu. Dispatcher San Diego'lu yaşlı kadını anlattıkça pilotların önce hafif olan gülümsemeleri neredeyse kahkahaya dönüşüyordu. Lütfen Mrs. Quonset'in uçakta olup olmadığını anlayın. Peki dedi Harris, bakıp yine sizi arayacağız, tamam. İnanılır gibi değil diye söylendi Jordan. Neden dedi Demarest. Kendi hesabıma bu haberin doğrulanmasını çok isterim. Bir şey olduklarını zanneden ikide bir atıp tutan yer görevlileri ihtiyar bir dul kadına mat oluverirler işte böyle. Ön tarafta giderle görüşmesini sağlayan düğmeye bastı. Bana güveni yollayın. Şef hostese ihtiyar dulu tarif ettikten sonra gördün mü kendisini diye sordu. Hayır, turist sınıftaki yolcuların ne halde olduklarını gidip görecek fırsatı bulamadım henüz. Şimdi git öyleyse, bu ihtiyar kadını da bulmaya bak, zor olmasa gerek. Bulunca ne yapayım? Hiç, dön gel buraya. 3 dakika sonra pilotlar kadar keyiflenen Gwen göründü. Evet, kadın uçakta dedi, 14B numaralı koltukta oturuyor. Tam söyledikleri gibi, üstelik daha da çarpıcı. Aşağı yukarı kaç yaşında diye sordu Jordan. 80 değilse bile en azından 75, Dickens'ın romanlarından çıkıp gelmiş gibi. Daha çok arsenik ve eski danteller diye düzeltti Harris. Dipnot, arsenik ve eski danteller, Türkiye'de arsenik kurbanları adıyla oynanan oyun. Gerçekten kaçak bir yolcunun söz konusu olduğuna inanıyor musunuz? Yerdekilerin söylediği bu, böylece sizin fazla yolcu da meydana çıkıyor.
Anlamak kolay dedi Gwen, biletini sorarım olur biter.
Hayır dedi Demarest, bilet sormayacağız. Şirket bizi uçakta olup olmadığını anlamakla görevlendirdi. Uçağa binip bir koltuk bulduğuna, biz de şimdiden sonra geri dönmeyeceğimize göre kadını boş yere ürkütmek neden? Roma'ya inene kadar 8 saat süreyle titreyip dursun diye mi? Belki kimseye belli etmeden Roma'ya varışımızdan az önce onu uyarmalıyız. Böylece İtalyan polisinin karşılama töreni şaşırtmaz kadını. Yemeğini verirsin, ardından büyük anne rahat rahat filmini seyreder.
Gwen düşünceli düşünceli Demarest'e baktı. Bazı anlarında seni gerçekten sevimli buluyorum.
Öyleyse birinci sınıf yolcular tepsileri boşaltmadan bizlere yiyecek bir şeyler getir.
Gwen'in pilotlara sunduğu yiyecekler New York'un en iyi lokantalarında bile yadırganmazdı. Bir dilim isli yayın balığının tadına bakan Demarest, Harris'e tabak uzatmak için eğilen genç kadını belli etmeden gözlüyordu. Belinin eskisi gibi ince, esnek oluşu onu sevindirdi. Fazla kalınlaşmamasına göz kulak olacaktı. Gwen aldıracaktı çocuğu, döner dönmez bu işle ilgilenecekti. Mrs. Quonset pilot yerinin 20 metre kadar gerisinde turist sınıfta orta yaşlı, kibar olduğu kadar da sevimli bir adam olan sağındaki komşusuyla neşe içinde konuşuyordu. Adamın Chicago Senfoni Orkestrası'nda obua çaldığını öğrenince duygulanarak gülümsedi. Ne güzel meslek. Zavallı kocamda da büyük bir müzik sevgisi vardı. Keman çalardı üstelik. Amatörce tabii. Sizin gibi büyük bir sanatçıyla kıyaslanamaz.
Yeni ahbabının sunduğu bir kadeh sherry, yaşlı kadını tatlı tatlı ısıttığından ikinci kadeh geldiğinde kırıtmaya başladı.
Gerçekten çok kibarsınız, içmemem gerekir ama bir kereden ne çıkar değil mi? Doğrusu içeceğim sanırım.
Buna karşılık solundaki adamla dostluk kurmayı başaramamıştı. Bütün çabalarına taraz bıyıklı ve cılız boyunlu adam cesaret kırıcı omurtularla karşılık vermişti. Mrs. Quonset bir kadeh skoç ısmarlayan adamın parayı vermek için ceplerini iyice karıştırdığını, hostese vermeden önce bir sürü bozukluğu uzun uzun saydığını görmüştü. Sonra kadehi bir dikişle bitirip elleri küçük yassı çantasına sıkı sıkı yapışık lumboza dönmüştü. Yine de az sonra kaptan pilot uçağın hızının rotasını şu ya da bu nokta üzerinden geçtiğini bildirdiğinde Mrs. Quonset bunları hiç dinlemezdi. Uyuşukluğundan sıyrılıverdi. Eski bir zarfın arkasına bir takım sayılar karalıyor, sonra şirketlerin yolculara dağıttığı haritalardan birine dikkatle gözden geçiriyordu. Haritayı çantasının üstüne yayıyor, sık sık saatine bakıp üzerine bir takım işaretler yapıyordu. Çocuksu bir uğraş diye düşündü Mrs. Quonset. Hiç kuşkusuz izleyecekleri yolu denetlemekle görevli bir uzman vardı uçakta. Neyse ki o buğa çalan adam konuşkan çıkmıştı. İkinci Sherry'den sonra iyimserliği artan Mrs. Quonset hayatı çok güzel buluyordu. Bu seferi seçtiğine ne iyi etmişti? Havacılığın en son yenilikleriyle donatılmış bir uçakta güzel bir yolculuk yapıyordu. Hostesler kibar, yanındaki adam tatlıydı. Yakında yemek verecekler, ardından da en sevdiği sinema oyuncularından Michael Caine'in başrolünü oynadığı bir film gösterilecekti.
Mrs. Quonset bir noktada yanılıyordu. Pilot yerinde uçağın yolunu denetlemekle görevli biri yoktu. Uzun yolla giden dev uçaklar kıtalar arası uçuşlarda bile radyo ve radar aracılığıyla yönetim yollarının artması sonucu bu uzmanlardan vazgeçebiliyorlardı. Rotanın tespitinde çıkan ufak tefek sorunlara gelince izledikleri yolu devamlı denetleyen pilotlar bu işi üzerlerine alıyorlardı.
Yine de eskiden kalma uzmanlardan biri uçakta olsa uzmanca hesaplar yapıp vardığı sonuç D.U. Guerrero'nun ilkel hesaplarıyla şaşılacak ölçüde uyuşurdu. Birkaç dakika önce D.U. Guerrero altın postun Detroit'e yaklaştığını bulmuş, haklı da çıkmıştı. Şimdi kaptan pilotun yaptığı açıklama sonucu arka arkaya Montreal, New Brunswick'te, Fredericton, Capri ve Terre Neuve'ün il merkezlerinden St. John üzerinden geçeceklerini biliyordu. 2,5 saat sonra Terre Neuve'ün doğu kıyılarını aşacaklardı. Planına göre Guerrero 1 saat daha bekleyecekti, sonra uçak Atlantik Okyanusu'na iyice açıldı mı dinamit dokumlarını ateşlemek için ucu bavulun dışına çıkan sicimi çekecekti. Kendisini bütün dertlerden kurtaracak bu hareketi düşündüğünde parmaklarının kasıldığını hissetti. O dakikanın bir an önce gelmesini diliyordu şimdi. Uçak Terre Neuve'ü geçtikten sonra her an işini görebilirdi.
Whiskey Guerrero'ya iyi gelmişti. Havalandıktan hemen sonra özellikle yanındaki ihtiyar köstebek kendisiyle konuşmaya çalıştığında sinirliliği birden artmıştı. Ama şimdi gevşediğini, rahatladığını hissediyordu. Konuşmak istediği yoktu. Kimin de olursa olsun bağlantı kurmaya niyetli değildi. Bütün dileği rahat bırakılması, hayatı boyunca sahip olamadığı ve yakında Inez'le iki çocuğunun eline geçecek 300 bin dolarlık servetin hayalini kurmasına izin verilmesiydi. İkinci bir kadeh viskiyi de içerdi ama parası yoktu. Sigorta primi düşündüğünden çok fazla çıkınca ilk kadehi bile güç içebilmişti. Yine de hayat sigortasını 300 bin dolarlık yaptığı için pişmanlık duyacak değildi herhalde. Gözleri kapalı paraların birbiri ardından geçişini izliyordu. Yavaş yavaş banknotlar uygun adım ilerleyen sayılara, her biri yığınla sıfırı ardında sürükleyen üçlere dönüşüyordu. Dalmış olmalıydı. Yeniden gözlerini açıp saate kaçamak bir göz atışı 20 dakika uyuduğunu ortaya koydu. Bir hostes kendisine doğru eğiliyordu. İngilizler gibi konuşan bir esmer güzeli.
''Şimdi yemek istiyor musunuz efendim? Öyleyse alabilir miyim çantanızı?''
Dördüncü kısım. Mel Bakersfield görür görmez sevmemişti Fremantle'ı. 10 dakika sonra bu duygu nefrete dönüştü. Avukat elinden geldiğince iğrenç davranmaya çalışıyordu. Mel her zamanki kaçamaklar yollu deyibini hiç beğenmemiş, Fremantle sonradan hep aynı şüpheci sataşma koluna başvurmaktan geri durmamıştı. Mel karşısındaki adamın kendisini kışkırtmaya çalıştığını anlıyordu. Umudu kızdırıp uygunsuz açıklamalar yaptırmak olmalıydı. Avukatın taktiği buysa Mel hiç de onun isteğine uymak niyetlisi değildi. Yine de soğukkanlılığını yitirmemek için kendini zorlaması gerektiğini anlıyordu. Fremantle havaalanı yönetiminin, müvekkillerinin yani Meadwood halkının sağlık ve huzurunun sağlanmasında suçlu bir kayıtsızlık gösterdiğini söylüyordu.
''Ne havaalanı ne de uçak şirketleri gürültü sorununa kayıtsız değildir'' karşılığını verdi Mel.
Bu sorunun varlığından haberliyiz, çözümlemek için de elimizden geleni yapıyoruz.
Öyleyse elimizden gelen dediğiniz şey önemsiz bir çaba. Şimdiye kadar ne yaptınız? Müvekkillerimle benim gördüğünüz, özellikle işittiğimiz kadarıyla verilmiş bir takım sözlerin ardına sığınıyorsunuz. Bu sorunun sizi hiç ilgilendirmediği açıkça ortada. Zerrece aldırdığınız yok. Bu nedenle biz mahkemeye başvurmak niyetindeyiz.
Karşılıklı bu tür bir takım sözler daha ettiler. Mel kendi payına konuşmayı kısa kesmek niyetindeydi. Bir kere bu hitabet oyununun sonuç vermeyeceğine inanıyordu. Sonra da koltuğundan kımıldamayan ve çok sıkıldığı belli olan havaalanıyla ilgili her şey onun canını sıkardı. Sinirinin varlığı onu rahatsız ediyordu. Bir de kardeşini merak etmekteydi. İşini bırakması için Kate üzerinde baskı yapması, kontrol kulesi şefinin gelişiyle kötü bir şekilde kesilen konuşmaya hemen devam etmek istemesi gerekmez miydi? Çok geç kalınmamıştı belki. Söyle ve devam eden lanet olasıca avukattan kurtulmak şartıyla.
''Şu ünlü gürültü kesme yöntemine de değindiğinize göre söz konusu yöntemin bu akşam nereye gittiğini sorabilir miyim?''
Mel içini çekti. 3 günden beri büyük bir fırtına hüküm sürüyor. Bu yüzden bir takım aksilikler oldu. Özellikle çamura saplanan bir uçak yüzünden uçuş pistlerimizden birinin kapanması bu aksilikler arasında. Dolayısıyla da şimdilik uçaklarımızı Meadwood üzerinden kaldırmak zorunda kalıyoruz. Temsilcilerden biri fırtınadan bizim de haberimiz var dedi. Yalnız uçaklar tam tepenizin üstünden geçtiğinde bu yolun seçilmesinin nedeni ve hatta fırtına hiçbir şeyi değiştirmiyor. Özür dilerim kendimi tanıtmadım. Adım Floyd Zanetta, toplantıya başkanlık ediyordum.
Sözünüzü kestiğim için özür dilerim dedi Fremantle ama başka bir noktayı belirtmekte fayda var sanıyorum.
Avukatın temsilcilerin sözcülüğü görevini korumak istediği belliydi. Sonuçları çok ağır olmakla birlikte bozulan sinirler, sağlık durumları, uykusuz kalan çocuklar gibi yalnız gürültü söz konusu değil, üstelik aile yuvalarımıza bir saldırı var ki bunu hemen kesmek gerekir.
Sakın havaalanını kapatmamızı istemeyesiniz diye sordum ben.
İstemekle kalmayacak, sizi bunu zorlamaya çalışacağım. Müvekkillerimin kurbanı olduğum meskene saldırı konusunu işleyeceğim, kazanacağımdan da eminim.
Mel büyük bir soğukkanlılıkla, kanuni yolların seçimi tabii yalnız sizi ilgilendirir dedi. Bunu belirttikten sonra kamu ihtiyaçlarının görülebileceği ölçüde yakında oturanların şikayetlerine rağmen mahkemelerin havaalanlarına her zaman normal bir işletme hakkı tanıdıklarını söylemek isterim. Fremantle şaşkınlık numarasına girişti.
Karşımda bir meslektaşımın bulunduğundan habersizdim.
Avukat olmadığımı çok iyi biliyorsunuz.
Peki kabul edelim. Ne yazık ki ben avukatım ve bizi ilgilendiren konuda da tecrübe sahibiyim. Dolayısıyla içtihatların müşterilerimden yana olduğunu size söyleyebilecek yerdeyim. Böylece...
Toplantı sırasındaki gibi mahkemelerin davacılar lehine sonuçlandırdığı olayları kendine göre sıralamaya koyuldu. Mel gülmemeye çalışarak söylediklerini dinledi. Bütün bu örnekleri biliyor ama çok daha değişik sonuçlara varan başka örnekleri de hatırlıyordu. Ya Fremantle'ın onlardan haberi yoktu ya da bilerek hasıraltı ediyordu. İkinci varsayım ilkinden çok daha akla yakındı. Yine de Mel bir hukuki tartışmaya sürüklenmek niyetlisi değildi. Mahkeme karşısında bulunmuyorlardı ya da hiç olmasa şimdilik mahkemeye çıkmamışlardı. Buna karşılık avukatın olayları dilediği biçime sokma kolaylığı sağlamanın gereği yoktu. Karşısındaki soluk almak zorunda kalır kalmaz bundan faydalanıp saldırıya geçti. Uzun uzun konuştunuz Mr. Fremantle. Ne yazık ki çoğu kere kibarlıktan yoksundu konuşmanız. Şimdi söz alma sırası bende. Bildiğiniz ya da bilmeniz gerektiği gibi Lincoln International Havaalanı'nda gürültünün verdiği zararları azaltabilmek için bir sürü tedbir aldık. Örneğin motorların yerde denenmesi gerektiğinde alanın Meadwood'dan en uzak olan kesimlerini kullanıyoruz. Bir başka örnek uçaklar havalanırken gürültüyü kesiyoruz. Fırtınadan ileri gelen olağanüstü durumlardan ötürü bugün gürültüyü azaltma yöntemine başvuramadığımızı az önce belirttim. Açık konuşmak gerekirse ben kaptan pilot olsam ve bu fırtınada havalanmam gerekse en önemli anda yani tekerleklerim yerden kesildiği sıra motorlarımın gücünü azaltmayı kabul etmezdim. Her neyse mesele bu değil. Şurası bilinmelidir ki gerek Lincoln ve gerekse diğer alanlar gürültüyle mücadelede daha ileri gidemezler. İstesek de istemesek de bir takım maddi imkansızlıklar vardır. 150 tonluk bir araç çıt çıkarmadan ayaklarının ucuna basarak gidemez. Büyük bir uçağı yere kondurduğunuz ya da yerden kaldırdığınız zaman yakında oturan kişilerin kulak zarlarını kaçınılmaz şekilde zorlarsınız. Demek ki havaalanları hepimiz için gerekli olduğundan bence bu nokta tartışılmaz. Gürültüye katlanmak zorundayız. Şu sıra incelenmekte olan dev uçakların hizmete girmesinin durumu daha da ağırlaştıracağını sözlerime eklemek zorundayım. Havacılık çağdaş hayatın bir parçasıdır. Bugünkü hayatımızı değiştiremediğimiz sürece gürültüyle haşır neşir yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Öyle mi dedi Fremantle başka bir deyimle müvekkillerimin her türlü rahatlık, sakin gece geçirme, gerçek bir aile gizliliği umudunu hayatlarının sonuna kadar kesmeleri mi gerekecek? Tabii ki değil ama ben taşınmak zorunda kalacaklarına inanıyorum. Tabii resmi bir kişi olarak konuşmuyorum ama havaalanlarının er ya da geç pistlerin yakınındaki evlerle arsaları milyarlarca dolar döküp almak zorunda kalacaklarına inanıyorum. Tabii gayrimenkulleri istimlak edilenler mallarının değer karşılığını alacaklardır. Fremantle kalktı, diğer temsilciler de kendisini izlemelerini işaret etti. Son cümle bu akşam duyduğum en aklı başında sözdü dedi. Yalnız ödenecek para sandığınızdan çok daha büyük olacak. Özellikle bu parayı kısa sürede vermek zorunda kalacaksınız. Yakında alırsınız haberlerimi, mahkemede görüşürüz. Yanındakilerle birlikte çıktı. Mel kapıyı kapamak üzereydi ki gazetecilerden birinin bekleme odasında sallandığını fark etti. Tribune gazetesinden Tomlinson'ı tanıdı. Mr. Bakersfield... ''Sizinle bir saniye görüşebilir miyim?'' Mel canından bezmiş gibi yine ne var diye umurdandı. ''Mr. Fremantle ile aranızda eski bir aşk olduğunu hiç sanmıyorum, yanılıyor muyum yoksa?'' ''Cevabını gazetenizde yazmayı düşünüyorsanız...'' ''Hayır, sadece aramızda kalmak şartıyla.'' ''Görüşümün doğruluğundan eminim, bir şey daha var, bunun sizi ilgilendireceğini sanıyorum.'' Fremantle'ın Meadwood'daki toplantı sonunda dağıttığı doldurulacak kağıtlardan birini Mel'e uzattı. Mel kağıda göz gezdirdi. Kaç kişi vardı toplantıda? Aşağı yukarı 600. Tabii kaçının bu kağıt altına imza attığını bilmiyorum. 150'ye yakın diyelim. Kağıdı doldurup postayla gönderecekler de cabası. Mel başını salladı. Şimdi anlaşılıyordu Fremantle'ın saldırganlığının nedeni. O afur tafur, o dinleyicileri etkileme isteği. ''Sanırım aynı hesabı yapıyoruz.'' dedi gazeteci. ''Bir akşamda bizim sevgili üstad yüklü para kaldırdı. Şahsen bu paranın yarısı benim kabulümdü.'' ''Benim.'' dediği omurdandı ben. ''Siz ve ben mesleğimizi yanlış seçmişiz.'' Söyler misiniz, avukatlık ücreti diye sağladığı paranın 15 bin dolara varacağını kimse belirtmedi mi? Yok canım, ya Meadwood'lular işin bu yanını düşünmediler ya da aldırmıyorlar. Fremantle'ın kişilik sahibi olduğunu da kabul etmek gerekir. Dinleyicisini avucunun içine almayı biliyor. Bir takım vaazlar gibi onları büyülüyor.
Mer kağıdı geri verdi. Yazınızda bu kağıttan söz edecek misiniz?
Tabii ama yazı işleri müdürünün bu bölüme atması çok mümkün. İş ahlakı konusunda insanlar ihtiyatlıdır hep. Üstelik de Fremantle gerçekten kınanacak bir şey yapmadı.
Doğru dedim ben. Bu hareket şehri ahlak kurallarına pek uygun değil belki. Bara bu yöntemi beğenmeyebilir ama kanunsuz sayılamaz. Tabii Midwood halkı birleşmekle daha iyi ederdi. Böylece bir grup olarak mahkeme karşısında aynı avukat tarafından temsil edilirdi. Ama insanlar saf da avukatlarını zengin etmekten başka bir şey düşünmüyorlarsa işin bu yanı kendilerini ilgilendirir diyorum.
Tomlinson gülümsedi. Bunu da yazmama izin veriyor musunuz?
Sakın ha, bu özel bir konuşmadır. Beni arkamdan vurmayacaksınız ya.
Merak etmeyin, karşılığında size havaalanının yönetimiyle ilgili birkaç genel soru sormak istiyorum. Bana 5 dakikanızı verebilirsiniz.
Mel imkansızlığını belirtmek için ellerini kaldırdı.
Bu akşam değil de başka bir sefere. Şu sıra 40 türlü bela birden çöküyor başıma.
Anlıyorum, nasılsa buralardan ayrılmayacağım. Fremantle ile arkadaşlarının yeni bir oyun hazırladıkları söyleniyor. Belki bir süre sonra görüşürüz.
27. ayrımın sonu. Sayfa 311.